Çağlayan Çetin kimdir? Yolculuğu nasıl başlamıştır?
Aslında kendim hakkında çok konuşmayı sevmem ama çok kısa bahsetmem gerekebilirse Çağlayan Almanya doğumlu, ki oraya göçmüş olan göçmen ailemizin çocuğudur. Kariyerini yurt dışında New York'ta Amerika'da üniversite okuduktan sonra Wall Street'te yatırım bankacılıkta başladım. Dünyanın en büyük yatırım bankalarından birinde. Amerika'dan sonra da Londra'ya gelip Londra'da aynı yatırım bankasının Türkiye yatırım bankacılık bölümünü açarak artık Türkiye'de yatırım bankacılık hizmetleri getirmek için Londra'daki ofiste başladım. 20 sene aslında Londra'daki görevim hep Türkiye'ye dünyanın her tarafından önemli derecede yabancı sermaye, finansal yatırımlar getirmek oldu. 2002'den sonraki özellikle süreçte Türkiye'de olan bütün büyük özelleştirmelerde işte Türk Telekom, Tüpraş, Tekel gibi özelleştirmelerde, büyük şirket alım satımlarında, bankalarda yapılan işte Garanti, BBVA gibi bütün süreçlerde bir görevim oldu. Ve her zaman aslında bir nevi Türkiye'nin bir ekonomik elçisi olarak gördüm kendimi Londra'da, New York'ta ve finansal piyasalarda. Bunun bir sonraki adımı da Dome Group diye Londra'da bir Türk sermayeli ilk yatırım bankamızı bundan 5 sene önce kurduk. Yine aynı misyonu devam ettirelim isteyerek. Ondan sonraki adımım da 3 sene önce Trendyol'a geçerek bu grubun başkanlığını üstlendim.
Bu hikaye aslında çok etkileyici ama şunu merak ediyorum. Siz yurt dışında bu görevleri yaparken bir gün Türkiye'ye dönüp tamamen burada bu ülkeye hizmet etme fikri aklınızda var mıydı? Yoksa bu gelişen süreçle birlikte mi oldu?
Güzel bir soru. Aslında çok güzel bir soru. Aslında her zaman ben bir nevi dediğim gibi kendimi Türkiye'nin bir ekonomik elçisi olarak görüyordum yurt dışında ama her zaman tabii ki Türkiye'li bir bağım vardı. Zaten geçirdiğim zamana da baktığınızda her hafta işte Londra, İstanbul arası seyahat ediyordum. Fakat niye böyle bir görev geldiğinde kabul etmek benim için hem bir onurdu hem hemen de bu görevi kabul ettim. Çünkü birazdan Trendyol'un geçmişini, geleceğini konuşacağız. Şu anki durumlarını konuşacağız. Trendyol bugün aslında bu şirket Türkiye'nin gerçekten sırf en önemli teknoloji şirketlerinden biri değil. Aynı zamanda da en çok yabancı sermaye çeken, Türkiye'ye en çok yatırım yapan, aldığı yatırımlarla Türkiye'nin ekonomik büyümesini hem Türkiye'de hem yurt dışındaki kurduğumuz bağlantılarla ilgili bunların hepsinin detaylarına gireceğiz. Konumunda olan bir kurum.
Şimdi Trendyol'a girmeden önce son bir soru sormak istiyorum sizin üzerinizde. Siz şimdi hem yurt dışındaki çalışanların düşüncelerini, profillerini inceleme şansını bulmuşsunuz. Hem de Türkiye'de şu anda bildiğim kadarıyla 40 binin üzerinde insanla işbirliği yapıyorsunuz.
Evet.
Paydaşlarınız var. Türkiye'de aslında 40 binin üzerinde bir istihdam sağlıyorsunuz.
Doğru.
Dolayısıyla Türkiye'deki gençlik son dönemde böyle bir kalıba sokulmaya çalışılıyor. Hı-hı. Her iki tarafı da görmüş birisi olarak Türkiye'deki gençlik sizce nasıl bir gençlikle karşı karşıya?
Bakın sorunuzdan tüylerim ürperdi. Yani beni en çok mutlu eden bugün bu binada gördüğünüz gibi yani bütün Türk gençlerinin aslında konumunda olduğu bir binadayız şu anda. Trendyol'da bugün 44 bin çalışan insanımız var. Biraz önce bahsettiğiniz gibi kuryelerimizle beraber. 44 bini de Türk bu arkadaşların. Mühendis olarak, yazılım mühendisi olarak 2000'in üzerinde yazılım mühendisimiz var. Bu arkadaşların yine hepsi Türk. 102 üniversiteden, Türk üniversitelerinden mezun olmuş arkadaşlarımız bunlar. Yani bu Türkiye'nin her bölgesindeki önemli üniversitelerimizden arkadaşlarımızı buraya koyuyoruz. Bakın ben yaşımla utanmıyorum. 47 yaşındayım. Şu anda bu şirketin en yaşlı ikinci elemanıyım. Yani çok genç bir şirketiz. Zaten evet. Şirket çok genç. 13-14 yaşında. Ama arkadaşlarımız da demin bahsettiğiniz soruya yani gerçekten çok direkt üstüne alınacağım bir soru. Yani burası gençliğin bir aslında şirketi. Trendyol Türk gençliğinin bir başarısı. Çünkü baktığınızda 13 sene o gördüğünüz masada kurulan şirket. İki Türk gençinden Demet ve Evren buranın kurucuları tarafından kurulan bir şirket. Bugün bu geldiği noktaya da Türk gençleriyle de gelmiş olan bir şirket. Ve şu anda bu gücü biz nerede görüyoruz? Yani baktığınızda Trendyol'un bunlara da detaylı gireceğiz. Gerçekten en büyük avantajı teknolojik yazılım avantajı. Yani teknolojik altyapımız, pazar yeri altyapımız, dijital pazar yeri altyapımız inanın ne Avrupa'da ne Orta Doğu'da bu bölgede kimsede yok. Ve bunu biz burada milli yerli bir şirket olarak in-house geliştirdik hepsini. Buradaki bahsettiğiniz genç mühendislerimiz tarafından geliştirildi. Ve bu arkadaşlarımızla beraber biz şimdi bu yurt dışı açılımlarımızı yapıyoruz. Ve ben neyi görüyorum? Yani şu anda bakın bütün Avrupa'daki büyük e-ticaret şirketlerinin üst düzey yöneticileri, CEO'ları, başkanları hepsiyle görüşüyorum. Çünkü hepsi bize geliyorlar şu anda. Bize yatırım yapın, sizin ortak olalım diyor. Bizdeki gördükleri gerçekten teknolojik, lojistik gücü onlarda olmadığını görüyorlar. Fakat en önemlisi ekip gücünü, yani bizdeki ekip gücünü, bizdeki mühendislerin know-how'unu, geliştirdikleri teknolojiye baktığımda o kadar ilerideyiz ki Avrupa'daki emsal şirketlerle. O güçle bahsettiğiniz genç arkadaşlardan geliyor. O yüzden bana her zaman bu soru geldiğinde, yani Trendyol'u ne ayırt ediyor? İlk başta insan gücümüz ayırt ediyor.
Türkiye'deki şimdi siz bir teknoloji bence şirketi denilse herhalde bu yanlış bir şey olmaz diye
teknoloji
düşünüyorum.
Teknoloji şirketi.
Yani. Dolayısıyla burada da yazılımcıların kalitesi şüphesiz ki ön plana çıkıyor. Türk yazılımcılar sizce ne noktadalar şu anda dünyayla kıyasladığınızda?
İnanın bunu da tüm gururla söylemek istiyorum. Bir kere bizim bölgedeki en iyi yazılımcılar Türkiye'den çıkıyor. Bunu niye bu kadar net söylüyor diyeceksiniz. Çünkü biz şimdi biliyorsunuz yurt dışında ofisler açıyoruz. Evet. İşte gittik Berlin'de, Almanya'da büyük bir yatırım yaptık. Avrupa'da büyüyoruz şimdi. Ben hatta ilk orada yatırım kararı aldığımızda bizim insan kaynaklarına da hiçbir şekilde dedim buradan yazılımcı arkadaş göndermeyelim. Bir lokal arkadaşları alalım. Bizim kültüre uyabilecekler mi? Bizim çalışma hızına uyabilecekler mi? Bizim know-how'a sahipler mi? Bir görelim dedim. İnanın 6 ay dayanabildim. 6 ay sonra buradaki arkadaşların yarısını, yani oradaki ihtiyacımızın yarısını buradan arkadaşları gönderip oradaki gelişmemize katkı sağlamaları için buradan görevlendirdik. Bizdeki know-how, çalışma azmi, hırsı Türk mühendislerimizin inanın yok. Yani biz göremiyoruz baktığımız. Yani biz o kadar çok şirket şu anda inceliyoruz ki yatırım yapmak için Avrupa'da, Orta Doğu'da. Ve en temel baktığımız ilk nokta ilk önce yazılım mühendislerinin gücü, teknolojinin gücü. Ve hepsinden çok daha önde olduğumuzu görüyoruz. Ve bu sırf Trendyol için de geçerli değil. Bakın bugün hepimizin gurur duyduğu İHA, SİHA'larımız, Baykar grubu dünyada bir marka oldu. Dünyada talep gören Selçuk Bey'le Haluk Bey'in getirdiği noktada bunu nasıl oldu? Türk mühendislerle, Türk yazılımcılarla orayı gelişiyor. Keza dün TOG'daydım. TOG bizim aynı zamanda bir iş ortağımız Gürcan Bey'le TOG CEO'sunun. Hani bugün oraya gördüğünüzde, baktığınızda oradaki fabrikanın modernliğini, TOG'un içindeki yazılımının modernliğini ki orada bizim de biraz çok kısa bir katkımız oldu. Hakikaten bu sırf Trendyol değil. Yani TOG, Baykar gibi şirketlerimize baktığınızda Türk mühendisliğinin, Türk yazılım gücünün artık ne kadar çok önde olduğunu görüyoruz diyebiliriz. Bunu da son bir şey ekleyeyim Adem Bey. Lütfen. Sırf ben söylemiyorum. Bakın daha yeni, burada bir ay önce Avrupa'nın en büyük e-ticaret şirketlerinin birisinin yönetim kurulu başkanı ziyaretimize geldi. Bütün gün konferans geçirdik bizi. Teknolojimizi gördüler. Her şeyimizi incelediler. Adam gitmeden şunu söyledi bize toplantı sonunda. Ya dedi siz Avrupa'nın, sırf bizim değil dedi, bütün Avrupa'nın senelerce ilerisindesiniz teknoloji olarak. Senelerce lafını kullandı. You're light years ahead dedi.
Bu da hepimiz açısından aslında gurur verici.
Büyük bir gurur. Büyük bir gurur.
Ben hep şöyle söylüyorum. Yani şüphesiz ki burada bile işte biz belirli bir sayıda insanız. Hepimiz farklı şeyleri düşünüyoruz. Hepimiz farklı şeyleri seviyoruz veya farklı şeylere tepki veriyoruz. Ama ortak olan böyle ülkemizle ilgili pozitif bir payda olduğunda hep beraber mutlu olmayı ve orada toplanmayı başardığımız anda gerçekten bence Türkiye dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi haline gelmek için bir numaralı ülkelerden birisi olur
ya,
diye düşünüyorum.
Kesinlikle yani. Adem Bey, bilmiyorum Teknofest'e geldiniz mi?
Evet.
Yani
en baştan bu yana hep takip ediyorum Teknofest'i.
Yani çok güzel. Biz de biliyorsunuz oranın ana sponsorlarından biriyiz. Katkı vermeye çalışıyoruz. İnanın her seferinde gittiğimde oradaki heyecanı gördüğümden küçücük ailesiyle gelen çocuklarda. Yani bunun bir kültürü oluşması. Yani Türkiye'de teknolojinin bir kültürü oluşması. Teknolojiye ilgi olması. Yani yazılım mühendislerin çok erken bir yaşta yazılıma ilgi duymaları. Buraya odaklanabiliyoruz. Her şeyi başarabileceğimizi gösteriyor. Yani o yüzden hakikaten yani Baykar'ın da orada gösterdiği öncelik Teknofest'te çok takdire ilan. Bizim de inanın temennimiz daha da bunu ileriye götürmek. Hep beraber Türkiye'deki bütün paydaşlarla, teknoloji şirketleri hepimize görev düşüyor. Üniversitelerimizde yazılım mühendislerinin kalitesini geliştirmek, gençlerimizin önünü daha çok iş imkanlarıyla burada veya yurt dışında açmak. Çünkü o potansiyelimiz var. O insan gücü potansiyelimiz kesinlikle var.
Ya bizim millet olarak şöyle bir şeyimiz var. Ya iyi günde zaten bir şekilde bu şirkette çalışanlar var. Maaşlarını alıyorlar. İşte şirket yatırımlar yapıyor falan. Zaten sıradan rutin şeyler oluyor yani. Hani sabah uyanıyorsunuz, yüzünüzü yıkıyorsunuz, işe başlıyorsunuz. Belki kahvaltınızı yapıyorsunuz, öğle yemeğinizi yiyorsunuz falan, rutin. Hı hı. Fakat bazı zor anlarda da o şirketleri yanımızda gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz böyle. Helal olsun falan diye böyle tweetler atıyoruz. Ben mesela depremde Trendyol'u gördüm. Ki 48 gün o bölgeden hiç ayrılmadan kalanlardan biriydim. Birçok insan
Allah razı olsun
hem çok şaşırdı hem de çok gurur duydu mesela Trendyol'la ilgili. Keza işte pandemi dönemi yaşadık hepimiz. O dönemde adeta bir korku filmini yaşadık. Ya yani kriz anlarında da biz Trendyol'u yolu bir şekilde hayatımızın bir yerinde görüyoruz. Siz burada nasıl karar alıyorsunuz?
Hadi hepimizin çok üzüldüğü bir dönemde hakikaten. Daha da aslında çok yakın bir zamanda düşündüğümüzde. Çok eski gibi şimdi bazen geliyor ama daha 4-5 ay önce bu felaketi hep beraber yaşadık. Ben size şeyi anlatayım. Sabah uyandım. Zaten ben uyanır uyanmaz benim bütün ekipten işte deprem olmuş, ne yapacağız? Hem de ekibin duyarlılığı inanılmazdı. Arayan araya benim bütün ekipten ne yapacağız? Biz Trendyol olarak ne yapacağız? Hemen inanın arkadaşlar burada benim evde bir kriz, evimde kriz masası kurduk. Bütün üst düzey yöneticilerimizi topladık. Hemen görev paylaşımı yaparak ilk önce hangi malzemeleri göndereceğiz? Kendi kaslarımız olan, biraz önce bahsettiğiniz bölgedeki depolarımızı, lojistik ağımızı, oradaki kuryelerimizi, arabalarımızı nasıl sahaya sürebileceğiz ki yardım dağıtımında nasıl bir lojistik şeyimiz, rolümüz olsun diye bütün çalışmaları yaptık. Hemen ilk günden itibaren Ankara'daki özellikle ofisimiz bütün bakanlıklarla ihtiyaç listelerini çıkartıp yurt dışından gelmesi gereken, özellikle uzak doğudan, Avrupa'dan gelmesi gereken yardım malzemeleri nasıl hızlı getirebiliriz diye büyük bir planlama içine girdik. Ben kendim sonra ilk gün hemen bölgeye atladım gittim. Yani sizin gibi iki ay kalamadım maalesef ama iki hafta bölgeden ayrılmadım. İlk gelir gelmez tabii ki bölgedeki bütün şubelerimizi, arkadaşlarımızı bir araya getirip ilk önce kendi canlarının güvenliğine nasıl bir katkıda bulunabiliriz diye çalışmalarımız oldu. Maalesef bizim de kaybımız oldu lojistik tarafımızda. Hemen ilk günden itibaren inanın bütün önceliğimiz depremdi. İşimiz zaten paraleldi. Tabii ki yürüyecekti. Bu arada beni çok mutlu eden hem yönetim kurulu olarak hem hissedarlarımızdan olarak da aldığım destek. Yani maddi olarak ne gerekiyorsa, zaman olarak ne gerekiyorsa önceliğimiz bu olduğu konusunda bütün şirket olarak kilitlendik konuya. 4-5 gün sonra da inanın biraz bakanlıklarımız da AFAD'da bu desteğimizi, bu şeyimizi görünce onlar da zaten bu konuda Trendyol şu anda özellikle lojistik tarafına nasıl destek olabilirdi? Hemen 5 tane bakanlığımızla ortak çalışma gerçekleştirdik. Bölgedeki 3 önemli aktarma deposunu, işte Kayseri, Antep ve Adana'daki aktarma deposunu hemen bizim arkadaşlar, operasyonluk arkadaşlar devraldı AFAD'la beraber. Oradaki yardım sürecini daha hızlandırmak için, bölgeye daha hızlı gitmesi için muazzam bir çaba sarf ettik. Çünkü ben kendim gördüm. İlk 1-2 gün siz de oradaydınız. Yani ekmek gitmiyordu bazı köylere, su gitmiyordu. Yani öyle
yani
sıkıntılar vardı. Yani
tuvalet ihtiyacını karşılamak bile gerçekten çok zordu.
Büyük sıkıntıydı.
Yani.
Çoğu yollarda ciddi hasar vardı. Yani orada bizim lojistik ağımız hangi yollarla, hangi köylere gidilebilir? O gördüğünüz Antep'teki Islahiye gibi ilçelerde bile şubelerimiz var.
Nurdağan'da da görmüştüm.
Nurdağan'da da gördünüz. Aynen. Bütün oradaki hemen bir know-how'umuz var. Onu nasıl devreye geçirebiliriz diye. İnanın hemen çok sistematik bir çalışma yaptık. Bir de yine beni çok gururlandıran bütün bizim İzmir, İstanbul, Ankara gibi kuryelerimiz ya biz bölgeye gitmek istiyoruz, yardım etmek istiyoruz, bölgede malzeme taşımak istiyoruz, ne yapabiliriz diye bize kendilerinden de talep geldi. Ne yaptık? Bütün kamyonları organize ettik. Mopedlerini, motosikletlerini kamyonlarla oraya gönderdik. Otobüsle arkadaşları o bölgeye taşıdık. İnanın aylarca orada çadırda yattılar. Haftalarca çadırlarda yattılar. Gece gündüz motosikletlerini kullandılar. Giden orada her baktığınız AFAD valilik binasının önünde bizim motosikletleri görürdünüz. Evet. Yani görmüşsünüzdür de. İnsanlar
hatta
bir noktada...
Hatta şöyle bir komik bir şey söyleyeyim. Evet. Gördüm, kullandım da yani. Çünkü orada muazzam bir yardımlaşma
söz konusuydu.
Evet. Gerçekten böyle birisi mesela dürüm getiriyor. O diyor ki ya ben bunu böleyim yarısını sana vereyim diyor. Veya diyor ki ben biraz önce yedim
ben
sen ye diyor.
Onu.
Şimdi orada tabii otomobilli yani otomobillerle falan hareket etmek ilk birkaç gün çok zordu.
İnanılmaz.
Ve hep motorları kullanmak durumundaydık. Biz de sizin araçları. Biz de Trendyolcu olduk yani orada.
Sağ olun, sağ olun. Ve onunla beraber yine ben bölgede ilk hafta gördüm. Tabii ciddi bir yemek ve aş ihtiyacı vardı. Bizim de yine biliyorsunuz Trendyol yemek önemli bir kas ağımız. Hemen orada inanın 40 tane mutfağı devreye soktu. 40 mutfağın bütün ihtiyaçlarını, yemek ihtiyaçlarını, mutfak ihtiyaçlarını, malzeme ihtiyaçlarını hepsine malzeme gönderdik. Ve halen daha bölgede çoğu mutfakta inanın yemek dağıtıyoruz halka. Yani o desteği de böyle cani gönülden verdik. Kendi mutfaklarımızı kurduk. Görmüşsünüzdür böyle konteyner mutfaklar gönderdik bölgeye. Hatay'a, Adıyaman'a işte bizim turuncu renkteki konteyner mutfaklarımız. Oradan halen yine bölgede onlar da halen bölgede.
Ne zamana kadar devam edecek bu yardım?
İhtiyaç devam ettiği sürece inanın. Bakın yine depremden sonra şöyle bir karar almıştık. Dedik ki biz bu bölgeyi deprem bölgesi, yani 11 ili deprem bölgesi ilan edelim. Bir kere bu 11 ilden mesela satıcılarımızdan orada biliyorsunuz bizim sırf o bölgede 20 binin üzerinde satıcımız var. KOBİ, esnaf bunların çoğu. Evet. Bunları tekrar ayağa kaldırmak için kendilerine ne gibi destekler yapabiliriz? Kendilerine işletme sermayelerinde destek yaptık. Komisyon oranlarını sıfırladık. Bizdeki tanımladık. Bizim sitede eğer siz alışveriş yaparken yani direkt bölgeye yardım gitmesini istiyorsanız Antep'ten bir satıcı, Adıyaman'dan bir satıcı, deyip oraya yönlendirdik. Bir pozitif ayrımcılık da yaptık oradaki bölgedeki KOBİ ve esnafa. Ve halen de ciddi bir, özellikle işletme sermayesi tarafında ciddi bir kaynak aktarmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi ben arkadaşlarda o azmi de gördüm. Yani hakikaten o bölgeye gittiğimde gözlerim yaşarıyordu. O gencecik kuryeli arkadaşlarımız çadırlarda, aşağıda battanelerde. Soğuktu da hatırlarsanız.
Evet,
yani
evet. İlk 20 gün özellikle yağmur.
Soğuktu. Yağmur vardı. Yani o şartlarda orada ekmek yok, su yok. Orada işte İzmir'den gelip haftalarca orada kalmalarını, yani bu hakikaten hepimiz için, yani oraya gidip de bunu hissetmemek, yani o dayanışmayı hissetmemek hakikaten zor. Allah'a şükür de bu imkanı sağlayabildik. O yüzden elimizden geldiği sürece de devam ettireceğiz bölgeyi.
Şimdi siz bunları anlatırken bence bizi izleyenler de içinden şunu demiştir: Allah daha çok versin. Siz de o bölgeleri hiç unutmayın. Gerçekten yok, öyle. Bu deprem bölgesine özellikle o süreçte, ilk anda yani bu pansumanı yapabilmek çok kıymetli bir şey.
Evet, hızlı hareket etmek çok önemliydi. Yani ben de aynen onu gördüm. Yani o ilk haftaki o gerçekten acı, o kaos, o insanların üzüntüsü. Tabii ki yani bu kadar büyük bir bölgeye yayılmış olması, yani hepimizin özel sektörde mutlaka devletle beraber elini taşın altına koymak zorundaydı. Evet. Yani hepimiz için aslında bir nevi bir sınavdı bu. Yani orada olmak. Hakikaten çok gururluyuz. O yüzden sonra biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Dolmabahçe'de büyük bir konferans yaptı. 10 evet. saat sürdü. Ben bizzat kendim de gittim. Bütün akademisyenler, işte AFAD, STK'lar. Tek özel sektör şirketi olarak biz davet edilmiştik. Yani çok büyük gururdu bizim için. Niye? Çünkü gerçekten orada yaptığımız bütün lojistik anlamdaki, yemek anlamındaki katkılarımızdan ve kaldığımız know-how'u, konferansın bir amacı da bundan sonraki, Allah korusun, Türkiye'de, İstanbul'da, başka bölgelerde olursa nasıl bir ön çalışmalara ihtiyacımız vardı. Asıl amaç oydu. Yani ne öğrendik bu depremden? Neler o deprem bölgesine daha iyi yapmamız lazım ama Allah korusun ileride neyi daha yapabiliriz diye. Tek davet edilen özel sektör şirketiydik.
Bu aynı zamanda size büyük bir sorumluluk da yüklüyor.
Büyük bir sorumluluk. Onun da farkındayız ama inanın bakın arkadaşlar, o konferanstan sonra oturduk. Haftalarca bu kadar büyük bir rapor tamamladık şimdi. Olası, Allah korusun, yani ağzıma bile almak istemiyorum, İstanbul depremi olursa önceden ne gibi, ne öğrendik bölgede, ne eksikti, hangi malzemeler, lojistik anlamda nasıl düzenlemeler yapılması gerekiyordu. Bütün bunları detaylı, o kadar detaylı büyük bir lojistik çalışması yaptık ki bunu İstanbul Valimizle, İçişleri Bakanımızla da paylaştık, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla da paylaştık. Yani biz, Allah korusun tabii hiçbirimiz temenni değil ama İstanbul, Türkiye'nin her yerinde böyle bir felaket tekrar olursa biz yine ilk günden orada olacağız. Adem, elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışacağız.
Şimdi bir kere binaya girdiğinde aslında burada çok büyük bir operasyonun döndüğünü insan böyle psikolojik olarak hissediyor yani. Evet. Diyorsun ki burada herkes böyle acayip sabah gelince harıl harıl çalışmaya başlıyordur falan. Şimdi Trendyol herhalde kapısının çalmadığı kapı çok azdır diye düşünüyorum. Hı-hı. Ya da Trendyol tarafından kapısı çalınmayan ev çok azdır diye düşünüyorum. Evet. Hani biraz önce dediniz ya, yani 81 ilde de biz varız. Gerçekten evet. de varsınız. Evet. Ben Hakkari Yüksekova'ya gittim. Hı-hı. Ben orada da Trendyol'un motorunu gördüm mesela. Hı. Şeyi soracağım, bu operasyonun zorluğunu soracağım ama gerçekten Hakkari'den siz bir ürünü, evet ben orada gördüm ama yani
nasıl oluyor?
O oranın içinde mi bir alışveriş dönüyor yoksa oradan Türkiye'nin başka bir yerine veya Avrupa'ya da oradan bir transfer oluyor mu? Oradaki şeyi çok merak ediyorum.
Tabii ki. Bakın, Trendyol olarak bizim Türkiye'de ekosistemi çok kısa bir anlatayım isterseniz size. Trendyol aslında dijital pazar yeri. Bu ne demek oluyor? Benim satışlarımın %97'si benim platformumda dükkanlar olan, dijital dükkanlar olan KOBİ ve esnaflar ve markalar tarafından gerçekleşiyor. Bunlar da biraz önce bahsediyorum. Türkiye'nin 81 ilinde de Hakkari dahil, evet. Doğu, Karadeniz, Akdeniz, Ege, her tarafında, her ilinde satıcılarımız var. Ben inanın İl ilde dolaşıp tüm satıcılarımızla tanışmaya, kendi dertlerini dinlemeye de elimden geldiği kadar çalışıyorum.
Bununla beraber siz gittiğinizde şaşırıyorlar mı?
Şaşırıyorlar. Bazen diyorlar ki, şöyle şaşırıyorlar. Diyor ki, ya teknoloji şirketi biz robot görürüz zannediyorduk. İşte insan var karşısında. Hele kendim işte memleketime gittiğimde, Denizli'ye gittiğimde tabii çok gururlanıyorlar vesaire. Bu olayın satıcı tarafı. Bununla beraber tabii 30 milyon şu anda müşterimiz var. Aktif, bunlar ciddi anlamda bizde alışveriş yapan, ihtiyaçlarını karşılayan bir müşteri kitlemiz var. Günde 1,5 milyon paket. Bakın, günde 1,5 milyon paket burada teslim alınıyor ve sipariş ediliyor müşterilerimize ve kapılarına kadar götürülüyor.
1,5 milyon.
Günde 1,5 milyon paket. Yani bunun, düşünün, bir teknolojik altyapısına bu kadar çok satıcının 200 milyondan fazla ürün listeliği o gördüğünüz evet. aplikasyonumuzda. Değişik kategorilerde 200 milyon ürünleri görüyorsunuz. Bunları 30 milyon kişi tarafından sipariş veriliyor. 250 bin satıcı tarafından. Bunları bizim kendi Trendyol Express lojistik kaslarımız artı lojistik ortaklarımızla beraber her gün bu satıcılarımızdan bu paketler alınıp müşterilerin kapılarına kadar götürülüyor. Bunun teknolojik altyapısını kaldırabilmesi için, bunun yazılım altyapısını, algoritma altyapısını kaldırabilmesi için tabii muazzam bir teknolojiye sahip olmanız lazım. Evet. Onun için de bahsettiğimiz gibi 2000'in üzerinde teknoloji mühendisimiz var ki buradaki bu teknolojik altyapısı bu sistemi kaldırıp daha da büyütebilmesi için. O yüzden bizim temel hedefimiz nedir? Evet, bizim sistemdeki bütün satıcılarımız Hakkari'den de olsun, İzmir'den de olsun, Trabzon'da olsun ürünlerini listelediklerinde bu 30 milyon müşteriye ulaşabilsinler. Yani özetle Hakkari'deki bir tesbih üretici eskiden sadece dükkanının önünden geçen bir müşterisine malını satabiliyorken veya toptancı olarak belki işte senede bir iki kere Urfa'ya yakın illere götürebiliyorken bugün her gün ben o tesbih üreticimizin dükkanına geliyorum, paketini teslim alıyorum ve ondan sipariş etmiş olan İstanbul'daki, Ankara'daki müşterisine bu ürünü götürebiliyorum. O yüzden baktığınızda bizdeki bütün satıcılarımızın, KOBİ ve esnaflarımızın satışları bizim sisteme dahil olduktan sonra ciddi bir %80-90 büyüme görüyorlar. Bizim platforma üye olduktan sonra. O yüzden de inanın her ay 10 binin üzerinde yeni aplikasyon alıyoruz. KOBİ ve esnaflarımızdan buradaki sisteme üye olmaları için. Ha, bundan sonraki rüyamız ne? Birazdan yurt dışı açılımlarımıza bahsedeceğiz. Azerbaycan, Almanya, Orta Doğu, Avrupa. Bundan sonraki o aynı ürünü, o tesbihi oradan alıp inşallah Berlin'e kadar oradaki müşteriye, Bakü'deki müşteriye kadar götürmek. Ki onu başladık şu anda.
Şimdi buradaki en önemli şeylerden birisi kişi siparişi verdikten sonra en hızlı şekilde ürününü kendisine teslim evet. edebilmek. Türkiye şu anda lojistik olarak bu altyapıya sahip mi?
Kesinlikle sahip. Burada tabii bizlerin, bizim sektördeki diğer arkadaşların, rakiplerin de yatırımları çok önemliydi. Kargo sektörünün yatırımları, PTT'nin yatırımları çok önemliydi. Ama aynı zamanda tabii ki yine altyapı yatırımları da işte yani Türkiye'de son zamanlarda yapılan
ülkenin altyapı
yatırımları sonuçta havalimanlarımızın gelişmiş olması, bütün Anadolu'ya yayılmış olması, otoyollarımızın çoğalması, çok daha hızlı ulaşım imkanları olduğundan dolayı tabii ki bu bizim işimize hemen yansıyor. Çünkü dediğiniz gibi teslimat hızına büyük fark ettiriyor ki dijital piyasasının büyümesinde bu çok önemli. İleride özellikle biz uluslararası açılmamızdan sonra da önemli olacak. Çünkü artık dünyanın her tarafında her müşteri bir aplikasyon indirebiliyor, bir sipariş verebiliyor. O sipariş ne kadar çabuk, güvenli kendisine gelebilirse o aplikasyon kazanıyor. O yüzden o lojistik altyapının çok gelişmiş olması önemli ve bizim de burada çok büyük yatırımlarımız oldu. Bakın sırf bu sene Trabzon, Adana ve Ankara'da 200 milyon doları aşkın ayrıştırma merkezleri kurduk. Ankara'da yeni kuracağımız, Eylül'de inşallah açılışını yapacağız. Sırf Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük ayrıştırma merkezi olacak. En robotik, en teknolojisi gelişmiş ayrıştırma merkezimiz olacak. İnşallah açıldıktan sonra sizi de orada bir ağırlamak isterim.
Vallahi ben de tam beni de davet eder misiniz diyecektim.
Sistemi bir göstermek isteriz Ankara'da. Bununla beraber
aynı zamanda bu yeni istihdamları da bir beraberinde getirecek.
Tabii ki. Sırf Ankara'daki bahsettiğim size depoda inşallah full operasyon hale geldiğinde 3500 kişilik bir istihdam yaratacak. Yine Trabzon'da ve Adana'daki depomuzda da o istihdam yaratıyoruz. Adana'daki depomuzu hatta depremden dolayı inanın 4 ay açılışını öne çektik ki yani ilk baştaki bütün depremdeki bütün depoyu deprem malzemelerinin bölgeye dağıtabilmesi için o depomuzu da hem erkene çektik hem de AFAD'a açtık ki orayı da depo olarak kullanılabilsin yangın malzemelerinin dağıtımında diye.
Ya burada yalnız ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum haddim olmayarak.
Estağfurullah.
Bu kadar şeyi yapıp her konuda da devletin en önemli organlarından biri olan AFAD'ı da dile getiriyor olmanız evet. bence çok değerli bir şey yani. İşbirliğini vurguluyor olmanız. Bence kıymetli bir şey. İzleyenler de mutlaka dikkat çekmişlerdir. Onun için de ben bir vatandaş olarak teşekkür ederim. Çünkü bazen böyle biz olmanın sorumlulukları vardır. Aykırı bir şey yaptığınızda o biz olmaktan ayrışırsınız ve kendinizi bir adım öteye atmış olursunuz. Onun için teşekkür ediyorum. Şimdi siz yurt dışı operasyonlarından bahsettiniz ya. Burada stratejik bir soru soracağım.
Lütfen.
Şimdi Türkiye'de bazı büyük yatırımlar tartışılabiliyorlar. Evet. Mesela sizin bu ürünlerinizin hızlı transfer edilmesi için bu süreçte mesela İGA'nın bir katkısı var mı?
Kesinlikle katkısı var. Bakın İGA bugün sırf tabii yolcu terminal olarak değil, baktığınızda kargo havalimanı olarak Avrupa'nın bölgenin en önemli havalimanlarından birisi haline geldi. Özellikle kargo tarafındaki gelişmek için de bizim de orada yapacağımız yatırım, orada bir ihracat deposu kuruyoruz biz. Şu anda.
İGA'ya kuruyoruz.
İGA'nın üstünde direkt kargo terminalinde. Niye kuruyoruz bunu? Özellikle yurt dışından aldığımız siparişlerde, yurt dışındaki piyasalara Türkiye'den topladığımız ürünleri hemen oradaki depomuza getirip oradan daha hızlı Avrupa'ya, Orta Doğu'ya, işte Azerbaycan'a gönderebilmek için. Ama biz bu yatırımı niye yapabildik? İGA'nın altyapı yatırımı var. O kargo terminali var. Oradaki kargo runway var. O olmasaydı biz o yatırımı yapamayacaktık. O kapasite olmayacaktı sonuçta. O yüzden bakın bizim bundan sonraki uluslararası büyümemizde de biraz önce ne dedik? İnsan gücü. Türk mühendislerimizin know-how olarak, çalışma arzusu olarak çok daha üstün olması, üst seviyede olmaları, altyapı, işte İGA gibi bir havalimanına sahip olmamız, kargo gücünün çok güçlü olmasını. Bir de daha değinmedik. Türkiye'nin üretim gücü. Bizim en büyük avantajımız şu anda özellikle Avrupa'da görüyoruz. Türkiye'nin üretim gücünün kaliteli, özellikle tekstil sektöründe bizim de çok kaslarımızın güçlü olduğu hazır giyim ve tekstil sektöründeki arkamızdaki üretici gücünün, marka gücünün olması bizim için bütün bölgede Avrupa'da ve Orta Doğu'da kazanmamız için ticaretteki en büyük kaslarımız. Yani ülkeden gelen kaslar aslında. Trendyol bunun bir aracı. Yani kaslar ülkeden geliyor. Bizdeki sanayi gücü, üretim gücü, belirli sektörlerdeki gerçekten rekabetçi gücümüz. Bugün sırf hazır giyim de değil, beyaz eşya olsun, ev elektronik eşyaları olsun, havlu sektörü olsun. Havlu sektörüne hep değinmeyi seviyorum. Denizli büyük o konuda memleketim. Memlekete hep orada bir pas atıyorum. Yani havlu, bornoz gibi ürünlerde. Bunlar ciddi bize bir kompetitif avantaj sağlıyor. Avrupa ile Orta Doğu'daki rekabette. Bunların hepsinin aslında bir zincir. Yani sizin o altyapı yatırımına ihtiyacınız var, teknolojik yatırımına ihtiyacınız var. Arkada da bu üretim gücüne ihtiyacınız var ki gittiğiniz ülkede bir ayrıştırılabilecek bir elinizde bir ürün olması lazım. Özetle Almanya'daki bir müşteriye Trendyol aplikasyonuna girdiğinde başka aplikasyonların Avrupa'da göremediği ürünler, kalitedeki çeşitlilikle ürünlerin olması, onların daha hızlı kapısına gelmesi, teknolojik olarak aplikasyona girdiğinde daha rahat kendini hissetmesi, daha güvenli hissetmesi, bunları ben sağlayabilirsem orada da güçlü olabilirim ve kazanabilirim. Ve bu güç kaslar da zaten aslında bana Türkiye'deki güçlerimden, kaslarımdan geliyor.
Siz bunları anlatırken ben şöyle bir şey hayal ettim. Belki de planlarınızda vardır, evet. Ya da var mıdır onu da sorayım. Bu kadar büyüme, planlar, Ar-Ge'ler, işte İGA'ya ve diğer hava alanlarına yapılacak olan yatırımlar, belki ileride bir kargo şirketini de satın alabilirsiniz.
Şöyle, bize tam kargo şirketleriyle biz inanın ortaklık olarak bakıyoruz. Yani hepsine, çünkü zaten bizim iş ortağımız kendileri.
Arkadaşın teknesi gibi yani.
Arkadaşın teknesi gibi. Onlara aynen. Onlar da bizden iş alıyor. Bizle beraber büyüyorlar. Bakın çok yakın, daha birkaç gün önce büyük bir uluslararası şirket Türkiye'de bir kargo yatırımı yaptı. Evet. İnanın o yatırımdan önce gelip bizi ziyaret ettiler. Biz burada bir kargoya yatırım yapıyoruz. Bu sektör büyüyor mu Türkiye'de? Nasıl büyüyor? Siz nasıl büyüyeceksiniz diye.
Bu çok önemli bir haber ama şu anda.
Çok önemli bir haber. Daha yeni birkaç gün önce zaten
yani yansıdı. Yani onların aslında sizi bu alanda bir kanaat önderi görmeleri de.
Tabii ki. Sırf burayı için değil, aynı zamanda bölge için de. Aynı o şirketle biz şu anda bütün ihracatımızı, yani uçak kargoyu da beraber çalışıyoruz. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu'da. Yani e-ticaretin büyümesi, sektörün büyümesi kargo sektörü için en önemli konulardan biri. O kadar önemli ki biz de o sektöre mecburen kendi dağıtımımızı da yapabilmek için zaten yatırım yaptık Trendyol Express'e. Çünkü dünyanın her tarafında artık e-ticaret çok hızlı bir şekilde büyüyor. Genel perakende de çok büyük bir pazar payı aldığı için bununla beraber kargo sektörü de, lojistik sektörü de büyümek zorunda. O yüzden biz de buraya yatırım yapmaya devam edeceğiz. İş ortaklarımızın büyümesi için kendilerine yatırım yapmalarını teşvik edeceğiz ki biz de büyümemizi devam ettirebilelim.
Çağlayan Bey, şimdi Türkiye'de şöyle bir durum oluşuyor zaman zaman. Ya bir şirket yurt dışından yatırım aldığı zaman sanki böyle şirket komple satılmış gibi bir algı oluşuyor. Siz de sonuç olarak Türkiye'nin son dönemde en çok büyüyen, dolayısıyla büyüyen şirketlerde başkaları tarafından yatırım yapılmak isteyen şirketler haline geliyor. Çünkü gelecek vaat ediyor. Evet. Dolayısıyla Trendyol'la ilgili de zaman zaman böyle şeyler çıkıyor. Çinlilere satıldı, işte şunlara satıldı, bunlara satıldı falan diye. Ya ben bu işi birinci elden sormak istedim. Evet. Yani Trendyol şu anda Çinlilere mi satıldı, Almanlara mı satıldı, Fransızlara mı satıldı, kimindir? Evet. Yoksa gerçekten ilk kurulduğu gündeki o masa ne kadar bizimse bugün de hala o kadar bizim mi? Bunu sizden dinlemek isterim. Evet.
Bakın aynen dediğiniz gibi Trendyol kurulduğu masayı gördünüz burada, pembe masayı. Trendyol o masanın etrafında iki tane Türk genç tarafından kurulan bir şirketimiz. Fakat dünyanın her tarafında olduğu gibi bu teknolojik şirketleri büyürken ciddi sermaye ihtiyaçları var. Çünkü bu genç arkadaşlarımız sermayedar aileden değiller. Hı. Bir tanesi Adana'dan, bir tanesi Yozgat'tan İstanbul'a gelmiş, okumuş, üniversiteyi yurt dışında bitirmiş. Ülkelerinde bir teknoloji geliştirmek, bunu büyütmek için heveslenmiş bir girişim. girişimde bulunmuş arkadaşlar ama sermayeleri yok. Ne yapacaklar? O dönemde sermaye arıyorlar ama tabii Türkiye'de de daha teknoloji sektörüne ciddi bir sermaye yatırımı yok. O yüzden bunu yurt dışından, bu gayet de normal. Çünkü dünyada neresine bakarsanız bakın Silicon Valley yatırımı diye bir terminoloji var. Teknoloji sektörüne dünyanın her yerinden önemli bir sermaye akışı Silicon Vadisi'nden gelir. Evet. Silicon Vadisi'nin en önemli teknoloji yatırımcılarından yatırım alıyorlar. Avrupa Kalkınma Bankası, Dünya Kalkınma Bankası'ndan yatırım alıyorlar ki şirketi büyütebiliyorlar. Bakın 14 sene oldu Trendyol kurulalı. Daha Trendyol'dan bir kuruş temettü çıkmadı. Trendyol'un bütün aldığı yatırım hep Türkiye'de yatırıma. Biraz önce bahsettiğimiz işte lojistik altyapısına, depolarına, ayrıştırma depolarına, teknolojik yatırımlarına, Ar-Ge yatırımlarına. Bugün bizim faaliyet giderlerinin %30'u neredeyse Ar-Ge giderleri. Bunlara bu yatırımlar kullanıldı. Yani siz bir nevi sırf sermaye getirmiyorsunuz. Bir know-how da getiriyorsunuz aynı zamanda bu yatırımcılardan. Evet, bundan 5 sene önce de yine dünyanın en büyük stratejik, bu konuda stratejik yatırımcılarından Alibaba'dan da bir yatırım alınıyor buraya. Ama yatırımla beraber ciddi bir know-how da tabii ki transfer ediliyor.
Ki o da dünyanın en önemli şirketlerinden bir tanesi.
Dünyanın en önemli, en büyük iki e-ticaret şirketinden biri. Hı. Fakat baktığınızda bugün bu gördüğünüz binada 44 bin çalışanımız Türk, şirketin başkanı Türk.
Denizlili.
Efeler diyarından bir Türk. Üst düzey yönetimimize baktığınızda inanın Eskişehir'den, Trabzon'dan, Türkiye'nin her köşesinden arkadaşlarımız var. Yani bir tane yabancı arkadaş çalışmıyor şu gördüğünüz binada. Bütün operasyonlarımız da Türkiye'de. Ki tabii ki yurt dışında var.
Ayrıca bence çalışabilir yani.
Ayrıca çalışabilir. Yani. Aynen, ama şirket kim tarafından yönetiliyor? Hissedarlık yapısına baktığınızda kararları kim veriyor? Üst düzey yönetimini kim atıyor? Bunlar önemli. Evet. Yani bunlar önemli ve dünyada buna baktığımızda bu tarz büyük artık teknoloji şirketlerinde, sanayi şirketlerinde, biraz önce Daimler Mercedes örneğini verdim. Yani bugün kime sorarsanız sorun dünyada Daimler Mercedes Alman şirketidir denir. Fakat bakın hissedarları en büyük Çinli ve Kuveytli. Kimse Çinli ve Kuveytli demez. Çünkü o Almanya'nın şirketidir. Operasyonları Almanya'dadır. Almanya'ya vergi veriyordur. En fazla Alman mühendisi istihdam ediyordur. Biz de öyle. Bizim bütün mühendislerimiz Türk mühendisi. Bütün yazılımımız milli ve yerli. Bütün kodlamamız, bütün geliştirdiğimiz know-how bu gördüğünüz binada geliştiriliyor. Ve bu know-how da biz artık yurt dışında bu kaslarımızı kullanarak yurt dışına gidiyoruz. İhracat köprüleri kuruyoruz. Orta Doğu'ya, Avrupa'ya, Azerbaycan'a, birazdan onlara da bahsedeceğiz. O yüzden baktığınızda ben her zaman bunu gururla söylüyorum. Trendyol bir Türkiye şirketidir. Bakın şimdi biz şimdi Azerbaycan'a bir ortaklık yaptık Paşa Holding'le. Oranın en büyük holding şirketlerinden biriyle. Aynı zamanda oranın en büyük finans ve Perakende'deki büyük yatırım şirketlerinden biriyle. Ve Azerbaycan'da herkes onların şivesiyle Türk Trendyol Azerbaycan'da yatırım yapmıştır diye. Herkes bize Türk Trendyol geldi diyor. Almanya'da bakın bu hafta birinci yılımızı doldurduk. Birkaç gün içinde basında da göreceksiniz. Bütün Almanya medyası Türk Trendyol'un Almanya'daki ilk senesi, büyük başarısı diye haber yapıyor bizi. Çünkü Almanya'da en hızlı büyüyen şu anda moda e-ticaret şirketiyiz. En popüler moda e-ticaret şirketiyiz. Daha ilk sene oldu. 1 milyon üzerinde müşterimiz var. 200 tane Türk markasını kendimizle beraber ihracat ediyoruz oraya. Bütün büyük bildiğiniz Türk markalarını. Yani biz bir Türk şirketiyiz. Evet, sermayemizi dünyanın her tarafından. Japon hissedarımız da var. Amerikalı hissedarımız da var. Biraz önce bahsettiğim gibi Orta Doğu'nun en büyük iki ülkesi Katar ve Abu Dhabi'den devlet fonları aynı zamanda hissedarımız ki o bölgede yatırım yaptığımızda da bize destek olsunlar diye. Evet, Çin'den de Alibaba'dan da yatırımımız var. Ama aynı mantıkla Alibaba'ya da baktığınızda Alibaba'nın en büyük hissedarı SoftBank, Japon. Yani bu tarz artık liberal ekonomilerde, bu tarz büyüklükteki şirketlerin sermayedarlık yapılarına baktığınızda her zaman bu çeşitliliği görürsünüz. Önemli olan katma değeri nereye yapıyor? İstihdamı nereden geliştiriyor? Vergisini nereye ödüyor? Ve bakın bütün yaptığımız yatırımlar bu ülkede. Zaten bu ülkeye yatırım yapıyoruz. Kurduğumuz depolar burada. İstanbul Havalimanı'nda, Maslak'ta bu gördüğünüz bina. Yani bu ülkede yatırımlarımız.
Siz tam anlatırken böyle bir şey, biz bu ülkeye aşığız diye.
İnanın öyleyiz ama. Bakın buradaki bütün arkadaşlarımız biliyorsunuz işte kadın voleybol takımımızın aynı zamanda sponsoruyuz.
Tamam, şimdi oraya geleceğim. Şimdi tam şunu soracağım burada. Voleybolla desteklerinizi biliyorum. Onlar da çok büyük bir başarı elde ettiler.
Evet, ya ne gururlandık hepimiz.
İnanılmaz bir geceydi. Yani, bir de herkes takip etti ya. Ben ya çoğu insan uyuyor falan diye düşünüyordum. Ya.
Aynen, 74 yaşında babam kalkmış ağlıyor beni işte şöyle gururlandım böyle gururlandım diye İzmir'den arıyor. Yani ertesi gün ben aradım başkanı, Eda Kaptan'la konuştum. İnanın ben duygulandım, ağlamak için tuttum kendimi telefonda. Onlar çok mutlu. Hepimizin için bir gurur. Yani.
Tamam. O duygusal anda evet. Yeni bir sponsorluk gelebilirdi ama.
Valla yeni sponsorluk geldi de biliyorsunuz zaten. Şimdi de Süper Ligimize şimdi sponsor olduk.
Şimdi bunu, bu soruyu böyle 3 hamledir falan bekletiyorum. Evet. Şimdi düşünsenize, şimdi mesela salı akşamı bir iş toplantısındasınız, telefonunuz çalıyor. Evet. Ya işte Çağlayan, Fenerbahçe'ye Galatasaray maçına bir bilet lazım falan. Böyle bir sürece girdiniz siz şu anda. Neden? Çünkü bence ülkemiz...
Farkındayım.
Ülkemiz açısından futbol Türkiye'de tartışmasız yani. En çok takip edilen sporlardan bir tanesi. Ve gerçekten fanatiğimiz de çok fanatik. Ama bu lige de ben şimdi değerli spor insanlarla da görüştüm. Gerçekten Trendyol'un verdiği değerin çok önemli olduğunu söylüyorlar ki bu dönemde futbola bu kadar yatırım yapılmasını da çok değerli buluyorlar. Ve hatta şunu diyenler de oldu, tam bir çılgınlık diyenler de oldu açık söyleyeyim yani. Ama sonuç olarak bir şekilde takımların ayağa kalkması lazım ve buna da olanların destek olması lazım. Bu süreç nasıl gelişti? Çok iyi, ya duyanlar çok iyi bir mevla diyorlar.
Evet, evet, sağ olun. Şöyle gelişti, aslında bir müddettir biz bunu TFF Başkanımız Büyükekşi ile konuşuyorduk. Çünkü bakın dünyanın her tarafına baktığınızda e-ticaret, teknoloji şirketleri büyük bir şekilde sporda iç içeler. Niye? Çünkü biz müşteriye hitap eden kurumlarız. O yüzden müşterilerimiz de futbol seviyor, biraz önce bahsettiğiniz gibi. Spor seviyor, sporla iç içeler. O yüzden bizim spora destek olmamız kadar natürel bir gelişme yok. Baktığınızda zaten işte dünyanın en büyük kulüplerinden biri, Barcelona'nın ana sponsoru, stadının sponsoru Spotify, teknoloji şirketi, markası büyük bir e-ticaret şirketi Rakuten.
Veya PlayStation aynı şekilde.
Veya PlayStation aynı şekilde. Just Eat aynı şekilde. Bir
hatta
sürü baktığınızda.
Yanlış hatırlamıyorsam TikTok bir dönem Dünya Kupası'ndaydı galiba değil mi?
TikTok öyleydi. Alibaba dünyanın olimpiyatların sponsoru aynı zamanda. Yani bu sporla teknoloji şirketlerinin bağı her zaman natüreldir. Bu teklif veya fikir TFF Başkanımızdan bana geldiğinde o yüzden bizi hemen çok heyecanlandırdı. Bütün Markom arkadaşlarımızla, PR arkadaşlarımızla. Çünkü biz bunu hem tabii ki Trendyol'un markası sponsorluk değeri için ama aynı zamanda da bakın biraz önce dediğim gibi biz 81 ilde olan, her ilde olan bir şirketiz aynı zamanda. Futbolda şimdi biz sırf Süper Lig'in değil, 1. Lig'in de sponsor olduk. Yani ne demek? Bu bütün Anadolu kulüplerine de bir nevi sponsor oluyoruz. Ve biraz önce bahsettiğiniz gibi ciddi de maddi ekonomik sıkıntılarda maalesef. Var. Özellikle 1. Lig, Anadolu takımlarımız, bazı Süper Lig takımlarımız. İşte biraz önce de bahsettiğiniz gibi Hatay'la Gaziantep'e ekstra bir daha destek olduk. Yani bu desteği de özel sektörün vermesi gerekiyordu. Özel sektör içinde de baktığınızda şimdi Süper Lig'le marka olarak özdeşleşebilen, oraya da bir pozitif bir şey katabilen biz marka olduğumuzu düşünüyoruz. Yani Trendyol bugün çünkü müşterilere hitap eden, bütün müşterilerimiz futbol taraftarı, futbol sever, bizden alışveriş yapıyorlar. Ve bununla beraber sırf sponsorlukta da kalmayacak. Değişik projeler de geliştireceğiz TFF ile beraber ki kulüplerimize mesela bizdeki bazı ürünlerini satmaları için nasıl destek olabiliriz? O ürünlerden kazançlarını nasıl arttırabiliriz? Yani gelirlerini arttırabilecek değişik projeler de geliştireceğiz. Hani çok muazzam bir sinerji oldu aslında. İnanın yani o kadar sinerjik bir işbirliği oldu ki hem Trendyol için hem TFF için.
Biz hemen alıştık zaten ya.
Herkes de şimdiden söylüyor. Trendyol Süper Lig diyor. İsim de güzel uyuştu. TT bir de TFF Trendyol. Zaten biz bundan önce de milli takımımızın ana sponsoruyduk. Türk futbol milli takımının da. Yani o yüzden Süper Lig'de devam ediyor olmamız, oraya da bir katma değer katabiliyor olmamız önemli. Son 10 senedir hiçbir özel sektör şirketi sponsor olmamıştı lige. Yani bizim tekrar buna koyulmamız, destek olmamız o açıdan çok önemli diye
bir
düşünüyorum.
Bir de skalayı şu anda iyi bir yere koymanız da bundan sonra gelecek olanları da...
Çünkü marka değerini yükseltmemiz lazım. Yani futbolun bakın sürekli zaten yani yeterince sponsorluk gelirleri alamadığı, televizyon hak gelirleri alamadığı konuşuluyor. Marka değerinden dolayı yani birazcık futbolun da marka değerini kaldırmak açısından aynen bizim gibi büyük bir markanın oraya yatırım yapması, hatırı sayılır bir meblağdan yatırım yapması daha önemli. Yani sırf bu sene için değil, bundan sonraki seneler için de biz de desteğimizi devam edeceğiz tabii ki. Bu ama, bir senelik bir anlaşma
ama
olmayacak.
Sizden çok bilet isteyecekler farkında.
Ya o başladı bile. O başladı bile. Çok isteyecekler olacak. O yüzden onu birazcık kendi ekibimize de outsource etmem lazım ki. Sağ olsun tabii o konuda da TFF her zaman destek oluruz. İşte
Sayın
size bir kontenjan.
Ama çok sempatik birisi ya. Ben.
Çok yani hakikaten sağ olsun. Kendi vizyonu da özel sektörden geldiği için markalaşmanın ne kadar önemli olduğunu bildiği için. O yüzden kendisi de bunun farkındalığının farkında olduğu için için yani burada bizim de oraya katkıda neler katkıda bulunacağımızı sırf sermayeyle değil dediğim gibi projeler geliştirebileceğimizi, lokal destekler verebileceğimizi Anadolu kulüplerimize onları gördüğü için ya benim şimdi örnek Kayseri'de şubem var orada arkadaşlarım var. Gerektiğinde o arkadaşlar gidip orada Kayseri Spor'a belli destekler verebilecekler. Ufak da olabilir.
Ucu açık aslında.
Ucu açık bir ortaklık o anlamda. Biraz önce bahsettim. Sırf bu sene açtığımız 3 tane ayrıştırma depomuz için 200 milyar doların üzerinde bir yatırımımız oldu. En önemlisi bunu da burada müjdelemek istiyorum. Önümüzdeki ay Türkiye'nin en büyük data center'ının 1,5 milyar dolarlık bir yatırım olacak bu. Çünkü Türkiye'de. Data center'da Türkiye'de Ankara'da bir yatırımımız olacak. Yani biz bütün burada bu ülkedeki zaten kazandığımız, yaptığımız karı da bu ülkeye tekrar geri yatırımını yapıyoruz inanın. O yüzden dediğim gibi 14 senedir daha bu şirketten hiçbir hissedar, Türk veya yabancı daha 1 TL temettü almadı. Tabii ki alabilirdi. Özel sektör, liberal ekonomide bu da var. Ama Trendyol'un büyümesi sürekli Türkiye'ye tekrar yatırım yaparak, spora yatırım yaparak, sosyal yardımlara yatırım yaparak. Bugün bakın hepimizin de gurur duyduğu işte dijital köyler projelerimiz var. UNDP ile yaptığımız, Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajanı ile yaptığımız. Buraya ciddi yatırımlar yapıyoruz. Köylerimize nasıl destek olabiliriz? Kendilerinin daha ileri, daha teknolojik, daha dijital bir şekilde üretimlerini nasıl entegre olabilirler bize diye. Kademlen önemli Trendyol Milla'da büyük bir desteğimiz var. Tekstilde yaptığımız ürünleri kademe bağış yapıp onların sistem üzerinden dağıtabiliyoruz. Yani bunun gibi bir sürü daha inanın burada da fazla reklam bunu yapıyormuş gibi olmayayım. Ha. Yaptığımız destekler var. O yüzden biz sorumluluklarımızın farkındayız. Yani bu ülkenin ekosisteminin büyümesi gerektiğini, Trendyol'un büyümesiyle beraber ve buna da bizim de yatırım yapmamız gerektiğini, sporda olur, STK'larımızda olur, altyapı yatırımlarımızda olur. Bunun farkındayız.
Şimdi yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Bu arada ben mesela Trendyol'un başkanına böyle hani hep bir şey vardı ya böyle gazeteci soru sorar, karşı taraf cevaplar falan. Ya bazı cevaplarınızda böyle abi diyesin falan geliyor yani.
Estağfurullah,
çünkü
olur mu?
İnsan gerçekten gurur duyuyor bu. Yani Türklerin işte ne bileyim bu ülkede yetişmiş, bu ülkeye bu kadar yatırım getirmiş. 1,5 milyar dolardan bahsediyorsunuz. Evet. Öbür taraftan işte 200 milyon dolardan bahsediyorsunuz. Ya da yani ismini de verebilirim ama işte bir önemli bir kargo şirketinin burada önemli bir kargo evet. yatırımı öncesinde sizi gelip ziyaret ettiğinden evet. bahsediyorsunuz. Ya bu gerçekten bunlar önemli başarı hikayeleri. Ülkemiz için başarı hikayeleri. Şimdi tam da burada şunu soracağım. Tamam burada 44 bin insan çalışıyor vesaire falan ama buradan kaç insanın cebine para giriyor? Kaç insanın evine ekmek giriyor?
Bakın şöyle diyebilirim. Ben bunu hep bölerek anlatmayı seviyorum. Yani 44 bin insan dediğim gibi buranın kendi istihdamı ve dolaylı bizim kuryelerimizle beraber olan sayı. Evet. Türkiye'nin her tarafına yayılmış bir sayı bu. Fakat bununla beraber bizim ekosistemimizde 250 bin satıcıdan bahsettim. KOBİ ve esnaftan. Burada satıcı olan. Biz bunu ölçüyoruz. Gerçekten bize gel bizim sisteme girdikten sonra istihdam artışları ne olmuş diyorum. Bana geldi 10 kişi istihdam ediyormuş. Bir sene sonra bu rakam 13 olmuş. Demek ki ben oradaki 3 istihdamya katkıda bulunmuşum. Çünkü benden ciddi bir satış kanalı açmışım kendisine. Buraya baktığımda 2 milyon insana dokunuyoruz inan. 2 milyon insana dokunuyoruz.
2 milyon insan.
2 milyon insana dokunuyoruz.
Yani Trendyol eşittir 2 milyon insanın cebine kazanç giriyor.
Kesinlikle bunu diyebiliriz. Yani mutlaka 2 milyon insanın istihdamına katkıda bulunuyoruz. Aynı zamanda bakın Dolap diye bir ikinci el uygulamamız var. Evet. Duymuşsunuzdur. Orada ev kadınlarımız, gençlerimiz evde ürettikleri, ördükleri veya ikinci el yani bazı ev kadınları çocukları büyüyor. Onların çocukluk eşyalarını satışa koyuyorlar. 2,5 milyon satıcımız var orada. 2,5 milyon insan az veya öz oradan satış
bir
yapıyor,
kazanç
bir kazanç elde ediyor. Yani bunların hepsi bakın istihdam kazanç şeyleri, yolları. Buna ek bir de bizim kendi markamız olan Trendyol Milla yani %3 satışımız olan hazır giyim markamızda Türkiye'de 400 tane üretim. Yani biz %100 Türkiye'de üretiyoruz. Bütün kendi markamızın ürünlerini. Burada da 30 bin insan çalışıyor. Bu 400 üretim tesisinde. Yani bu, bütün buralara dokunuyoruz aslında bu şekilde baktığınızda Adem Bey. Zaten bizim platformda da satılan ürünlere baktığınızda %72'si Made in Türkiye ürünler. Evet. Yani hep bu ülkede üretilen, bu ülkede satılan ürünleri çoğunlukla bizim platformda görebilirsiniz. İhracatımızda şu anda %100 Made in Türkiye.
Evet.
Yani benim Almanya'ya, Azerbaycan'a gönderdiğim her ürün bu ülkede üretilip gönderiliyor.
Ben bundan 5 yıl sonrasını düşünemiyorum yani.
Valla büyük hayallerimiz var.
New York'ta kaldığım otelde trend yoldan reçel sipariş verip
İnşallah herhalde. Onları
çok
görürüz.
Çok uç bir şey değil ama yani.
Değil,
şu,
değil. Bu, değil. Bu, bakın onu şu anda Berlin'den yapabiliyorsunuz.
Benim bu içimde yani, kalmıştı da New York'ta evet. Bir hikayem vardı.
İnşallah onu New York'a kadar da götüreceğiz. Yani dediğim gibi Berlin'den yapabiliyorsunuz. Bakü'den yapabiliyorsunuz. İnşallah New York'tan, Dubai'den, Riyad'dan, Londra'dan da yapabiliyor olacağız.
Şimdi artık son soruyu soracağım. Bu da biraz kişisel bir soru olacak.
Estağfurullah.
Şimdi sizin konumunuzdaki insanların yaşantıları hep merak edilir. Çünkü binlerce insanın aslında sorumluluğu aslında sizde, sizin imzanızla çıkan kararlar, sorumluluklar, bir sürü şeyler. Ama bir tarafta da öteki hayat var. Yani
aile hayatı.
Yani aile hayatı var. İşte ne izlersiniz, ne giyersiniz, ne dinlersiniz.
Evet.
Yani sizin de sonuç olarak hayatınızda devam eden bir 24 saat var.
Evet.
Bunun büyük bir bölümü evet trend yolla geçiyor ama bir tarafta da bizim göremediğimiz bir durum söz konusu. Yani ben öteki çağlayanı merak ediyorum aslında.
Hı hı. Öteki çağlayan hakikaten zamanının çok büyük bir bölümü trend yol alıyor. Şu anda buna eşime sorsanız, çocuklarıma sorsanız onlar da bunu söyleyecek. Ama tabii aileye çok önem veren birisiyim. İki çocuğum var. Kızım üniversiteye başladı. Geçen Allah sene bakayım. Oğlum daha 2 senesi var bitirmesi için lisesine. Mümkün olduğu kadar kendileriyle çok vakit geçirmeye çalışıyoruz.
Kariyer özellikle planlamalarında müdahil olmaya çalışıyor musunuz?
Müdahil olmuyoruz. Tavsiye ediyoruz. Ama kendileri de tabii soruyorlar. Çünkü benim de hem Trendyol'da hem finans sektöründeki sonuçta kariyerimi gördükleri için tabii merak ediyorlar. Bu sektörlerde nedir, nasıl kariyer imkanları vardır diye. O yüzden inanın aile hayatıma çok önem veriyorum. Beni bütün tanıyan arkadaşlarım da bilir. Çocuklarım, eşim benim için en önemli. O yüzden boş zamanımı mümkün olduğu kadar onlarla vakit geçirmeye çalışıyorum ama kolay olmuyor. Çünkü çok seyahat ediyorum. Tabii sırf Türkiye'de değil yani uluslararası bir operasyon yönetiyoruz. Yani Asya, Avrupa, Orta Doğu sürekli seyahat halindeyim. Yani İGA hem İGA'da yatırımımız yok. İGA'nın da iyi bir müşterisiyim. Türk Yolları'nın en iyi müşterilerinden birisiyim. Sürekli seyahat halinde olduğumuz için. O yüzden çok az zamanımda inanın hep aileyle güzel vakit geçirmek en büyük önceliğim. Oğlan da benim gibi futbol hastası. O yüzden şimdi diyeceksiniz ki belli oldu niye TFF'ye sponsor olduğunuz ama futbol hastası olduğumu da herkes bilir. Çok kendisiyle spor ve futbol konusunda vakit geçiriyoruz. Dünya Kupası finallerine gidebildik. Bizim işte Katar bahsetmiştim. Aynı zamanda yatırımcımız. Sağ olsun onlar da davet etmişlerdi.
Şahane bir ambiyans vardı.
Şahane bir ambiyanstı. Şahane bir unutamayacağımız bir finaldi.
Ya ben vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Yani çok, açıkçası çok bu kadar böyle vakit ayırmanız, her şeyi detaylıca konuşabilmemiz bence değerli. Bence evet. İzleyenler de şöyle vaktin nasıl geçtiğini anlamadan hani bir çırpıda bitirmiş olurlar röportajı. Umarım diğer yaptığınız yatırımlarda da açılışlarınızda da bulunuruz.
Her zaman bekleriz. Her zaman.
Valla biz dijitalde kaliteli içerikler üretmeye çalışıyoruz. Evet. Çalışıyoruz. Sizin
maşallah,
de bize
takip ediyoruz. Çok güzel
bizim
röportajlar.
Bizim açımızdan da önemli bir
bizim
başarı.
Bizim için de büyük bir onur Adem Bey.
Eyvallah.
Sağ olun. Bizim
çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız arkadaşlar. Bugün Trendyol'un hikayesini ve Çağlayan Bey'in yaşamından bazı kesitleri sizlerle paylaştık. Şimdilik hoşça kalın.